Ayrım 30 Gülümseyen Adam Henning Mankell Sayfa 387 Kurt Wallander polis merkezinden yaklaşık 9.30'da ayrıldı ve Österlen'e doğru yola çıktı. Görünüşe bakılırsa Ström, Gleaming House yakınlarında küçük bir çiftlik evinde yaşıyordu. Ebba o bölgeyi pek çoklarından iyi biliyordu. O yüzden kabataslak bir harita çizip vermişti. Ström telefona yanıt vermemiş olsa da Wallander'in onu evde bulacağına dair bir ön sezisi vardı. Sandskogen'den geçerken Ström'ün polislikten atılmasıyla ilgili Swedberg'in söylediklerini anımsamaya uğraştı. Ström'ün onu nasıl karşılayacağını tahmin etmeye çalıştı. Wallander daha önce de zaman zaman suça bulaşan polislerle karşılaşmıştı ve o anları hoşnutsuzlukla hatırlardı. Buna rağmen şimdiki görüşmeden kaçınması mümkün değildi. Ebba'nın çizdiği haritayı takip etmekte zorlanmadı ve doğruca Gleaming House'un doğusundaki bölgeye özgü beyaz boyalı küçük bir eve doğru gitti. Ev ilkbahar ve yazları kuşkusuz çok güzel olan bir bahçenin ortasındaydı. Arabadan indiğinde çelik kafes içindeki iki Alman kurt köpeği havlamaya başladı. Garajda bir araba duruyordu ve Wallander Ström'ün evde olduğu ile ilgili tahmininde yanılmadığı kanaatine vardı. Fazla beklemesi gerekmedi. Ström tulum giymiş halde ve elinde malayla evin arkasından çıktı. Ziyaretçisini gördüğünde birden durdu. ''Umarım rahatsız etmiyorumdur.'' dedi Wallander. ''Telefon ettim ama cevap alamadım.'' Temeldeki bazı çatlakları onarmakla meşguldüm dedi Ström. Ne istiyorsun? Wallander Ström'ün tetikte olduğunu fark etti. Sana sormak istediğim bazı şeyler var. Önce köpekleri susturabilirsin belki. Ström köpeklere bağırınca onlar da derhal havlamayı kestiler. İçeri girelim dedi Ström. Gerek yok dedi Wallander. Burada durabiliriz. Sadece birkaç dakika sürer. Küçük bahçeyi göz gezdirdi. Burası güzel bir yermiş. Malmö'nün göbeğindeki dairelerden oldukça farklı. Orası da fena değildi ama bu işime daha yakın. Burada yalnız yaşıyorsun gibi görünüyor. Evli olduğunu sanıyordum. Ström'ün gözlerinde şimşekler çaktı. Özel hayatımdan sana ne? Wallander özür dilercesine kollarını iki yana açtı. Beni ilgilendirmez. Ama insan eski meslektaşlarıyla konuşurken nasıl olduğunu bilirsin. Elinde sonunda ailesini sorarsın. Ben senin meslektaşın değilim dedi Ström. Ama eskiden öyleydin değil mi? Wallander ses tonunu değiştirmişti. Aralarında bir meydan okuma olmasını bekliyordu. Ström'ün saygı duyduğu tek şeyin sertlik olduğunu biliyordu. ''Buraya ailemle ilgili konuşmaya geldiğini sanmıyorum.'' Wallander gülümsedi. ''Son derece haklısın. Onun için gelmedim. Sana sadece nezaket gereği eskiden meslektaş olduğumuzu hatırlattım.'' Ström'ün yüzü kül rengine döndü. Wallander bir an çok ileriye gittiğini ve Ström'ün kendisine yumruk savurabileceğini düşündü. ''Unutalım gitsin.'' diye devam etti Wallander. ''Başka şeylerden konuşalım.'' 11 Ekim pazartesi akşamı, 6 hafta önce. Kastettiğim akşam anladın değil mi? Ström başını salladı fakat tek kelime etmedi. Tek bir sorun var dedi Wallander ama önce önemli bir konuyu halledelim. Farnholm şatosunun güvenlik kurallarını öne sürerek cevap vermekten kaçınmana izin vermeyeceğim. Bunu denersen hayatını cehenneme çeviririm. Sana neyin çarptığını anlayamazsın. ''Bana hiçbir şey yapamazsın.'' dedi Ström. ''O kadar emin olma. Seni tutuklayıp emniyete götürebilirim ya da şatoyu günde 10 defa arayıp seni sorarım. Sonunda polisin güvenlik şefleriyle oldukça fazla ilgilendiğini düşünmeye başlarlar. Acaba geçmişinden haberleri var mı? Haberleri olursa canları sıkılabilir. Farnholm şatosundaki huzur ortamı bozulursa Doktor Harderberg'in bundan hoşnut olacağını sanmam.'' ''Cehenneme kadar yolum var.'' dedi Ström. ''Ben seni kapı dışarı etmeden çıkıp gitsen iyi edersin.'' 11 Ekim gecesiyle ilgili yanıtını bilmek istediğim tek bir soru var dedi Wallander duyduklarını aldırmadan. ''Ve seni temin ederim ki söylediklerin aramızda kalacak. Başladığın yeni hayatını riske atmaya gerçekten değer mi? Hatırladığım kadarıyla şatonun kapısında karşılaştığımızda halinden çok memnun olduğunu söylemiştin. Wallander Ströbin tereddüde kapıldığını görebiliyordu. Gözleri hala nefret doluydu. Yine de cevap alacağından emindi. Tek bir soru ve tek bir cevap, ama cevap doğru olmalı. Sonra da gideceğim. Tamir işine devam edersin. Buraya geldiğimi bile unutabilirsin. Ve Farnholm şatosunun kapısını korumaya ölünceye dek devam edersin. Sadece bir soru ve bir cevap. Başlarının üzerinden bir uçak geçti. Wallander uçağı New York'tan dönmekte olan Alfred Harderberg'in Gulfstream olup olmadığını merak etti. ''Neyi bilmek istiyorsun?'' dedi Ström. Kapı kontrol çıktılarına göre 11 Ekim gecesi Gustav Torstensson şatodan 20-14'te ayrılmış. Bu bilgi düzmece olabilir elbette, ama doğru olduğunu varsayalım. Sonuç olarak oradan ayrıldığını biliyoruz. Sana soracağım soruya gelince Kurt Ström, çok basit. Bay Torstensson'un şatoya gelişinden sonra ama ayrılmadan önce Farnholm şatosundan bir araba çıktı mı? Ström ağzını açmadı fakat başını yavaşça salladı. Bu sorunun ilk kısmıydı dedi Wallander. Şimdi aynı sorunun ikinci kısmı geliyor. Şatodan çıkan kimdi? Bilmiyorum. Ama bir araba gördün değil mi? Şimdiye kadar birden fazla soruyu cevapladım bile. Saçmalamayı kes Ström, bu aynı soru. Arabanın markası neydi? İçinde kim vardı? Şatoya ait arabalardan biriydi. Bir BMW. İçindeki kimdi? Bilmiyorum. Cevap vermezsen hayatım mahvolacak. Wallander öfkeli gibi davranmasına gerek olmadığını fark etti. Çünkü zaten tepesi atmıştı. Gerçekten de içinde kim vardı bilmiyorum. Wallander Ström'ün doğruyu söylediğini görebiliyordu. Bunu öfkelenmeden önce fark etmiş olmalıydı. Çünkü camlar siyah filmle kaplıydı dedi Wallander. Bu yüzden içindekini göremedin, doğru mu? Ström onayladı. Cevabını aldın, şimdi çık git buradan. Eski bir meslektaşla karşılaşmak her zaman zevklidir dedi Wallander. Evet haklısın, artık gitsem iyi olacak. Seninle konuşmak güzeldi. Arkasını döner dönmez köpekler tekrar havlamaya başladı. Arabasıyla yola çıkarken Ström kapı eşiğinde durmuş onu izliyordu. Wallander gömleğinin ter içinde kaldığını hissetti. Ström'ün şiddete başvurabildiğini biliyordu. Hiç olmazsa onu rahatsız etmekte olan bir soruya akla yatkın bir cevap almıştı. Gustav Torstensson'un arabasında bir başınayken öldüğü o Ekim akşamı olanların başlangıç noktasını öğrenmişti. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair iyi bir fikri vardı. Torstensson gösterişte deri koltuklardan birinde oturmuş, Harderberg ve İtalyan bankacılarla sohbet ederken bir araba yaşlı adama evine dönerken pusu kurmak üzere şatodan ayrılmıştı bile. Güç kullanarak hileyle ya da belki güler yüzle ikna ederek öyle ya da böyle arabasını yolun dikkatle seçilmiş ücra bir yerinde durdurmasını sağlamışlardı. Torstensson'un evine ulaşmasını engelleme kararının aynı gece mi yoksa daha önce mi alındığı konusunda herhangi bir fikri yoktu. Ama sahte kazanın öncesi hakkında şimdi en azından bir tahminde bulunma imkanı olduğunu görebiliyordu. Şatonun giriş holündeki gölgede gizlenen adamı düşündü. Derken önceki gece yaşadıklarını hatırlayınca ürperdi. Farkında olmadan gaza daha fazla bastı. Sanskogen'e vardığında o kadar hızlanmıştı ki o sırada durdurulmuş olsaydı hemen oracıkta ehliyetine el konurdu. Arabayı yavaşlattı. Üstad'a geldiğinde Friedorf'un kafesine uğrayıp bir fincan kahve içti. Rüdberg'in ona neyi tavsiye edeceğini biliyordu. Sabırlı ol derdi Rüdberg. Taşlar yokuş aşağı yuvarlanmaya başlayınca önemli olan hemen arkasından koşmamaktır. Olduğun yerde kal. Yuvarlanmalarını izle ve nerede durduklarını gör. İşte tam da böyle söylerdi. Sonuna kadar da haklı olurdu diye düşündü Wallander. Biz de böyle yapacağız. Sonraki günlerde Kurt Wallander etrafının gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ellerinden geleni ardına koymayan, meslektaşlarıyla çevrili olduğunu bir kez daha anladı. Zaten yoğun çalışıyorlardı. Ancak Wallander daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini duyurduğunda hiç kimse itiraz etmedi. Wallander çarşamba günü öğleden sonra soruşturma ekibini toplantı odasına çağırdı. Okeson, ishal ve yüksek ateşi olmasına karşın toplantıya katıldı. Hepsi de Harderberg'in şirket imparatorluğunun mümkün olan en hızlı şekilde ortaya çıkarılıp detaylarıyla bir şemaya dökülmesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Toplantı devam ederken Okeson, Malmö ve Stockholm'daki mali şubeleri aradı. Onlara ülkenin geleceği için daha fazla çalışmalarının ve bu işe öncelik vermelerinin gerekliliğinden bahsederken toplantı odasındaki diğerleri Okeson'u hayranlıkla dinlediler. Okeson ağızı yerine koyduğunda odada kendiliğinden başlayan bir alkış koptu. Soruşturma ekibi Okeson'un önerisi üzerine benzer bir çalışma yürüten mali şubeyle çatışmaya girme endişesine girmeden Avanka hakkında yaptıkları araştırmaya devam etmeye karar verdi. Wallander bu görev için en uygun kişinin Höglund olduğunu gerekçeleriyle anlattı. Kimse buna itiraz etmedi ve o andan itibaren Höglund artık bir acemi değil, soruşturma ekibinin gerçek bir üyesi haline geldi. Swedberg Harderberg'in uçağının uçuş planlarını elde etmekle dahil olmak üzere daha önce yaptığı işlerin bir kısmını Höglund'dan devraldı. Wallander ve Okeson arasında Harderberg'in uçuş planlarını elde etme çabalarının kayda değer bir bilgi sağlayıp sağlamayacağı konusunda bazı tartışmalar oldu. Wallander er ya da geç Harderberg'in özellikle Sten Torstensson'un öldüğü günkü hareketlerini belirlemeleri gerekeceğini savundu. Okeson eğer gerçekten de cinayetlerin arkasında Harderberg varsa onun en gelişmiş kaynaklara erişebileceği de Gulf Stream ile Atlantik Okyanusu'nu geçerken ya da finans uzmanlarının önemli maden hisseleri olduğunu iddia ettikleri Avustralya taşrasındayken Farnholm şatosuyla temas halinde olabileceğini ileri sürdü. Wallander Okeson'un ne demek istediğini anlıyordu. Okeson ellerini kaldırıp sadece kişisel görüşünü ifade ettiğini ve devam eden araştırmaların önüne engel koymak istemediğini söylemeseydi neredeyse pes etmek üzereydi. Sophie adı Farnholm'de işe alınması meselesine geçilince Wallander daha sonra Höglund'un özel olarak tebrik edeceği bir konuşma yaptı. Sadece Björk ve Okeson'un değil, Martinson ve Svedberg'in de soruşturmaya tamamen dışarıdan bir kişinin dahil edilmesine itiraz edebileceklerini hesaba katmıştı. Şans eseri Farnholm şatosunda bir bilgi kaynağı bulduklarını, oradaki atlara bakan kişinin kendisinin tanıdığı birisi olduğunu açıklarken yalan söylemiyordu. Daha doğrusu gerçeğin bir kısmını söylemiş oluyordu. Bu bilgiyi tam da toplantı odasına bir tepsi sandviç getirildikten sonra herkesin dikkatinin dağıldığı bir sırada laf arasında verdi. O esnada Höglund'la bakıştı ve taktiğini anladığını fark etti. Sonra sandviçler bitip odayı havalandırdıklarında Wallander önceki gece dairesinin nasıl izlendiğini anlattı. Ancak arabadaki adamın evine girdiğinden hiç bahsetmedi. Bu bilgiyi vermesinin Björk'ün frene basmasına ve güvenlik nedeniyle yapabilecekleri veya yapamayacakları şeylere kısıtlamalar getirmesine neden olmasından çekiniyordu. Svedberg Wallander'in evini izleyen arabanın Östersund'da yaşayan ve Jämtland dağlarındaki bir tatil kampının yöneticiliğini yapan bir kişiye kayıtlı olduğuna dair şaşırtıcı bir bilgi verdi. Wallander adamın ve tatil kampının araştırılması konusunda ısrar etti. Harderberg'in Avustralya'daki madenlerle bile bağlantısı olduğuna göre İsveç'in kuzeyindeki bir kış sporları tesisiyle ilişkisinin olmaması için hiçbir neden yoktu. Toplantının sonunda Wallander Ström'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Söyledikleri bittiğinde o da sessizliğe büründü. Wallander daha sonra Höglund'a ihtiyacınız olan detay buydu dedi. Çünkü polis memurları pratik düşünen insanlardır. Olaylar dizisinin bütün belirsiz ve karanlık yönlerinin dayandığı o küçük ayrıntı, yaşlı Torstenson'un son yolculuğuna başlamadan önce bir arabanın Farnholm şatosundan ayrılmış olmasıymış. Eğer olup biten buysa ki pekala bu mümkün, aynı zamanda Torstenson'un soğukkanlı ve iyi planlanmış bir yöntemle öldürüldüğü düşüncesini edinebiliriz. Bu hiçbir şeyin tesadüf olmadığı bir cinayetin çözümünü aradığımızın farkındayız demektir. Rastlantıları ve kontrolsüz duyguları aklımızdan çıkarabiliriz. Artık nereye bakmayacağımızı biliyoruz. Toplantı Wallander'in azimli bir kararlılık olarak yorumladığı bir ruh hali içinde sona erdi. Zaten böyle olmasını ummuştu. Okeson eve dinlenmeye gitmeden önce Björk ve Wallander ile bir görüşme daha yaptı. Ertesi gün gerçekleşecek basın toplantısı hakkında konuştular. Wallander gerçek dışı bir beyanet vermek yerine peşine düştükleri bir ipucu olduğunu, ancak soruşturmayla ilgili gerekçeler nedeniyle ayrıntı veremeyeceklerini söylemeyi tavsiye etti. Ama Harderberg'in Farnholm şatosunun kastedildiğini düşünmesine meydan vermeden bu ipucunun ayrıntılarını vermekten nasıl kaçınacaksın dedi Okeson merak içinde. Maktul'ün özel hayatından kaynaklanan bir trajedinin söz konusu olduğunu söyleyebilirim dedi Wallander. Kulağa pek inandırıcı gelmiyor diye karşı çıktı Okeson. Aynı zamanda basın toplantısı yapmak için çok zayıf bir gerekçe. Bu yüzden toplantıya iyi hazırlanın. Orada olası her soruya ayrıntılı ve kesin cevaplar vermeniz gerekir. Wallander soruşturma toplantısından sonra evine gitti. Dinleme cihazı olup olmadığını anlamak için evdeki telefonu inceledi, hiçbir şey bulamadı. Ancak yine de bundan sonra evdeki telefondan Harderberg hakkında hiçbir şey konuşmamaya karar verdi. Sonra duş alıp üstünü değiştirdi. Ham Caddesi'ndeki pizzacıda akşam yemeği yedi. Akşamın geri kalanını basın toplantısı için hazırlanarak geçirdi. Ara sıra mutfak penceresine gidip sokağa baktı ama park yerinde sadece kendi arabası vardı. Basın toplantısı Wallander'in beklediğinden daha iyi geçti. Görünüşe göre iki avukatın öldürülmesi medya tarafından halkın ilgisini çekecek bir hadise olarak görülmüyordu. Ve bu yüzden toplantıda az sayıda gazeteci vardı. Hiçbir televizyon kanalı gelmemişti ve yerel radyo istasyonu sadece kısa bir haber yayınladı. Bu Harderberg'i rahatlatmalı dedi Wallander. Muhabirler emniyetten ayrılırken Björk'e. Aklınızdan geçenleri okumadıysa karşılığını verdi Björk. Elbette tahmin edebilir dedi Wallander. Ama tamamen emin olamaz. Odasına döndüğünde masasında Bay S. Wieden'i aramasını söyleyen bir mesaj buldu. Numarayı çevirdi. Telefon çok uzun süre çaldıktan sonra Wieden cevapladı. Beni aramışsın dedi Wallander. Merhaba Roger dedi Wieden. Arkadaşımız biraz önce aradı. Smithsonian'daymış. İlgini çekebileceğini düşündüğüm bir şey söyledi.
Neymiş?
Görevinin kısa ömürlü olacağı anlaşılıyor.
Ne demek istiyorsun?
Görünüşe göre patronu şatosunu terk etmeye hazırlanıyormuş.
Wallander şaşkınlıktan taş kesildi. Orada mısın dedi Wieden sonunda.
Evet dedi Wallander, buradayım.
Hepsi bu dedi Wieden.
30. ayrımın sonu. Sayfa 397.